Ayrım 16.
Hepsi yakında yapılacak, şanlı savaşı gözlerinin önünde görür gibiydiler. Ceylan öyle söylüyordu, hazır bulunmak gerekti. Kenan, at ısmarlamak üzere Kahire'ye çekeceği telgrafı yazıyordu. Casavetti, silah altına çağrılacak kıtaların belki de yanlış listesini elde etmiş, yüksek sesle okuyordu. Bu gürültü arasında Kenan Dick'e birini tanıttı. Merkez Basın Ajansı'nın görev verdiği ressamdı bu. İlk seferi diyordu. Birkaç ipucu veriver kendisine. Tam bu sırada yeniden bir haykırış, bağırış, lakırdı, kahkaha, küfür gürültüsüdür koptu. Bir cucunadır gidiyordu artık. Biraz sessizlik olunca Dick, "Tarpenhaven ne oldu ya?" diye sordu. Ceylan şimdilik tatilde dedi. Sanırım bir yerlerde keyif çatıyordur. Kenan de buna şunları ekledi. Bizden gelmeyecekmiş, öyle söyledi. Dick öfkeyle, "Aa öyle mi?" diye haykırdı. Ben size söylüyorum bakın, gelecek. Ben artık pek bir işe yaramam. Onu benim karşıma dikecek olursanız öyle bir sarsarım ki kendine gelir. Boyun eğer. O geride kalacak. O hepinizin en ustası, en güçlüsü. Ne demek? Ah ne kadar isterdim ben de sizden gelmeyi. Kenan, biz de seni çok arayacağız dedi. Ajansın yeni ressamı da herkesten çok ben arayacağım dedi. Dick kapıya doğru gitmek istiyormuş gibi ayağa kalktı. Size bir öğüt vereyim bayım. Bir çarpışmada başınızdan yaralanacak olursanız savunmaya kalkmayın. İşinizi tamamlamasını isteyin düşmandan. Her türlü durumda en iyisi budur vallahi. Eşeğe kadar götürmüşlerdi. Dışarı çıkarken arkaya döndü. Sağ olun hepiniz. Buraya gelmeme bıraktığınız için. Bir saat sonra bütün gazeteciler gidince Ceylan arkadaşına körün öfkesini hatırlattı. Dişlerini nasıl gıcırdatıyordu ha? Kenan zavallı çocuk dedi. Borazan sesini işitmiş koşmuştu. Gidelim bakalım şimdi ne yapıyor? Coşku ateşi sönmüştü. Dick atölyesinde masasına oturmuş, çenesini ellerine dayamıştı. Onların geldiklerini sesten anlayınca durumunu değiştirmedi. Acı diye hafifçe inledi. Evet çok acı. Gel gelelim, görüyorsunuz dünya gene dönüyor. Gitmeden önce torpu görecek miyim? Kenan, görürsün elbette dedi. Niye yatmıyorsun Messi? Çok sıcak, uyuyamam. Bırak biraz hava alayım. Messi dirseklerini pencerenin parmaklığına dayadı, kavakları arasındaki düz yola vuran ay aydınlığına daldı. Yaz Vitray-sur-Marne'yi iliklerine kadar kurutuyordu. Çayırlarda otlar kavrulmuş, çay kıyısındaki kirli toprak pişmiş, tuğla kesilmişti. Yamaçlardaki çiçekler çoktan kurumuş, bahçede güller solmuş, sapları üzerinde başlarını üzgün üzgün bükmüşlerdi. Çatı katındaki bu küçücük yatak odasında dayanılmaz bir sıcak vardı. Atelyanın duvarına yolun öbür yanından vuran ak ay ışığı geceyi daha da sıcak hale getiriyor gibiydi. Kapının direğine asılı çıngırağın gölgesi yere gözü çeken tırmalayan kara bir çizgi çekiyordu. Messi ne kötü diye söyleniyordu. Niye her şey ak değil? Aa, kapı duvarın tam ortasında değilmiş. Daha önce hiç gözüme çarpmamıştı. Sinirliydi. Birincisi şu son günlerdeki sıcaklardan bunalmıştı. İkincisi çalışmaları da iyi gitmiyordu. Kara sevdayı canlandıracak olan o kadın başı tablosunu salona gönderebilmek için vaktinde bitirememişti. Sonra Kami de bunun başarısız bir eser olduğunu saklamamış söylemişti ona. En büyük üzüntüsü de hiç beklemediği bir şey Dick, evet Dick. Kulu kölesi canlı malı 1,5 aydır tek mektup yazmamıştı. Messi sıcağı tablosuna Kami'ye ateş püskürüyordu. Ama hele Dick'e. Kendisi ona 3 mektup yazmıştı. Her birinde dert konusunu yeni bir biçimde nasıl işleyeceğini ona anlatmıştı. Dick karşılık yazmaya tenezzül etmemişti. Bitmişti artık bu iş. Messi de ona bir daha yazmayacaktı. İngiltere'ye dönüşünde de güze dönecekti çünkü Fransa'da kalışını kısa kesmeyi benliğine yediremezdi. Dick'in bu davranışına ne ad verdiğini yüzüne söyleyecekti. Gene de pazarları yaptıkları konuşmaları çok özlüyordu. Kendi kendine kabul etmek isteğinden daha çok. Dicky gözlerinin önünde parkın yanındaki evin atölyesinde bir öğretmen tavrıyla odayı aşınlarken görüyor, sanat üzerine coşmuş konuşurken, kendisine uzun uzun öğütler verirken duyar gibi oluyordu. Sonra elinden fırçayı alır, söylediklerini örneklerle gösterirdi. Peki ama neye daldı ki bana mektup yazmayı aklına bile getirmiyor? Messi gecenin soğuğuna karşı korunmak üzere omuzlarına bir şal aldıktan sonra pencereye abanarak dışarı çıktı. İnceden inceye bir esinti başlıyordu. Aşağıda sıcaktan bayılmış, Messi gibi eğilmiş bir gül esintinin üfleyişiyle hafiften hafife başını kaldırıyordu. Anlatılmaz bir gizi varmış gibi. Dick acaba başka ilişkiler kurmuş, başka zevkler bulmuştu da Messi'nin çalışmalarıyla artık ilgilenmez mi olmuş, kendini bile mi unutmuştu? Yo, hayır, olamaz. Gül o anlaşılmaz baş sallamasını öyle ileriye götürdü ki taç yapraklarından biri döküldü. Alaylı alaylı kulağını kaşıyan hınzır bir çocuğu andırıyordu bu gül. Messi hayır diyordu. Olamaz, Dick unutamaz beni. Benim o, ancak benim. Birincisi, bunu bana kendi söyledi. Sonra bana ne? Beni unutursa kendi de zararını da görür. Gül başını boyuna sallayıp duruyordu. Çiçeklerin o yüce anlamlı bilinçsizliğiyle gerçekte Dick'in canının istediğini yapması için hiçbir neden yoktu. Kader öyle istiyorsa o başka. Kader ise onun için Messi değil miydi? Onun kaderi bu kıza yardım etmesine bağlıydı. Ne gibi bir işte yardım edecekti ona? Çok çok tablo yapmasına. Bu tablolar arka arkaya İngiltere'deki bütün sergilere gönderilecek, işten anlar kimselerin ilgisini çekecekti. Gazete kesiklerinin yapıştırıldığı defter bunu gösteriyordu. Dick'in göz atmaya bile tenezzül etmediği gazeteler. Peki ne engel vardı Messi'nin davranışlarını mantığa uydurmasını çok iyi bilen Messi'nin vaktini Londra'daki evin o küçük atölyesiyle? Kami'nin Vitray Surmane'deki büyük atölyesi arasında paylaşması için hayır hayır daha iyisi başka bir ustanın yanında çalışırdı, onu çarçabuk başarıya ulaştıracak başka bir ustanın. Messi'nin böyle bir başarı kazanmaya hakkı vardı elbette. Çünkü sıkı bir çalışma, yılmadan çaba gösterme 10 yıl sonunda elbette ki böyle bir ödüle hak kazanmıştır. Doğru, 10 yıl nedir ki? Bunu Dick de söylemişti. Evet, şimdi mektup yazmak için bir dakika bile bulamayan bu adam bir gün öyle demişti. Gerekirse 10 yıl bile beklerim, çünkü er geç dönüp bana geleceksin diyerekten övünmüştü. Peki öyleyse, niye sesi soluğu çıkmıyordu? Neler düşünüyordu o şimdi? Messi bütün yaptıklarını ona hemencecik ne büyük bir sevinçle anlatacaktı. Yo, şu sırada penceresinde ayın onu gördüğü gibi gecelik entarisiyle değil. Hayır, uygun biçimde giyinmiş olarak, yüksekten bakaraktan, karşısında alçalmayaraktan. Ya Dick onun anlatacaklarını artık dinlemek bile istemezse, onunla alay ederse, ya o şimdi başka kadınları düşünüyorsa... Saçma bir varsayımdı bu ama diyelim böyle bir şey oldu. O zaman da Messi her türlü bağdan kurtulmuş olur, kendini daha çok çalışmaya verir, öyle tablolar yapardı ki. Düşüncesinin o zorlu değirmen taşı hep bir çember üzere dönüp duruyordu. Kızıl saçlar da odanın öbür ucunda sıcaktan kıvranıp inleyip duruyordu. Messi çenesi ellerinde, dirseklerini parmaklığın üzerine dayadı, son yargıya vardı. Dick suçluydu. Bunun üzerine tam kadından beklenir biçimde kafasında bir suçlama tutanağı çırpıştırıverdi. Vaktiyle bir oğlan varmış, seni seviyorum demiş, yanağından öpmüş. Tıpkı şimdi aşağıda bahçedeki şu solmuş sinir gül gibi başını sallayan bir sarı haşhaşın karşısında. Bundan sonra anılarında bir boşluk vardı. Aradan yıllar geçiyor. Bu arada daha başkaları da seni seviyorum diyorlar. Bunu da hep o işine en çok dalmış bulunduğu bir sırada söylüyorlar. Sonra o bir vakitlerin oğlan çocuğu yeniden ortaya çıkıyor, daha ilk görüşmelerinde ona gene sevgiden söz etmeye başlıyor. Sonra, neyse, bütün yaptıkları ettikleri anlatmakla bitmez. Vaktini hep onun yanında geçiriyor. Kendi bildiklerini ona öğretmeye çalışıyor. Sanat üzerine, ev yönetimi üzerine, çok hıyar turşusu yemek üzerine, densiz, usta ressamların fırçaları üzerine konuşuyor. Messi her gün kullanmakta olduğu fırçaları, en iyi fırçalarını hep ondan almış. Delikanlı ona pek yararlı öğütler vermiş. Sonra bir de şu varmış, ara sıra Messi'ye bakarmış. Nasıl da bakarmış, hanımın ayaklarına sokularak, yatmak için bir tek söz bekleyen dayak yemiş köpeğin bakışıyla. Buna karşılık Messi ona bir şey vermemiş, hiçbir şey. Yalnız bunu düşünürken Messi elinde olmayarak dudaklarını gecelik gömleğinin işlemeli yenine sürttü. Evet, yalnız bir kerecik kendini öptürmek lütfunda bulunmuş. Nasıl da öpmüş? Korkunç. Bir kere öpmüş ya, kendini mutlu saymalıymış artık. Bu yetmiyorsa birdenbire mektubu kesmekle daha başka öpüşleri hak edeceğini mi sanıyormuş yoksa? Kim bilir. Başka kadınları öperek belki de izlenimci ressam kızın alçak perdeden sesi duyuldu. Soğuk alacaksın Messi, gel yat artık. Senin böyle pencere önünde olduğunu bildikçe beni de uyku tutmuyor. Messi omuz silkti, bir şey söylemedi. Dikin güçsüzlüklerini, eksiklerini düşünüyordu. Bir başkasının daha. Şu Yezid ay aydınlığı uyumayı ona yasak eder gibiydi. Yolun öbür yanındaki atelyenin camlarını gümüşlü soğuk ışığa buluyordu. Messi oraya vuran ay ışığı görümlemeye koyuldu, düşünceleri bulanıklaştı. Çıngırak asılı direğin gölgesi duvarda acayip bir biçimde uzayıp kısalıyordu. Arada bir de hepten silini veriyordu. Ay yavaş yavaş çayırların bitimine doğru alçalıyordu. Yuvasına dönen bir tavşan yolun karşı yanında bu yanına iki sıçrayışta geçti. Sonra sabah esintisi çayırlara doğru beklenmedik bir üfürüş saldı, kıyıları kurumuş çayın yanından hayvanların ilk böğürtüleri duyuldu. Messi'nin başı pencerenin parmaklığına değercesine eğildi, kara saçlarının gür yığını kollarına döküldü. Messi uyan, soğuk almak mı istiyorsun? Peki şekerim, peki. Messi uyku sersemi yatağına doğru yürüdü, yorgun bir çocuk gibi sendeleyerekten. Yüzünü yastığa gömerken mırıldanıyordu. Ah Dick, sanıyorum ki, peki ama niye mektup yazmıyor bana? Yeni bir günle atelyenin boya yağ kokuları arasındaki günlük yaşamı gene başladı. Orta çapta bir ressam ama usta bir öğretmen olan Kami'nin hep biteviye bilgeliği yeniden göründü. Messi dikkatini ona bir türlü yakınlık duyarak verememişti. O günde oturumun sona erdiğini bildiren geleneksel hareketleri sabırsızlıkla bekliyordu. Kami, alpaka ceketinin eteklerini toplayaraktan, buruşturaraktan ellerini arkasına koyar, geçmişten öyküler anlatmaya, eski öğrencilerinden söz etmeye başlardı. Bu arada hiç değişmeyen basma kalıp sözleri sıralardı. Unutmayın, ne bir yönteminiz olması yeter, ne sanat sezisi, ne de fırça ustalığı. İnanç da ister, eseri duvara mıhlayan, sizi karşısında kımıldamadan durdurtan inanç. Buna benzer daha birkaç söz söyledikten, bunlara eski öğrencileriyle ilgili anılar da kattıktan sonra piposunu tüttürmeye bahçeye inerdi. Çırakları da ya yatıp kalktıkları yerlere gitmek üzere dağılırlardı ya da öbek öbek toplanarak atelyede kalırlar, günün sıcak saatlerinden sonra yeniden başlayacakları çalışmaları hazırlarlardı. Messi de çıkmadan önce o zavallı kara sevdasına bir göz attı. Yüzünü buruşturup dilini çıkaracaktı, kendini zor tuttu. Dike mektup yazmak için acele ederek yoldan karşıdan karşıya geçerken kır bir ata binmiş uzun boylu bir adamla karşılaştı. Tarpınhav ne yapmış etmişti de 24 saat içinde bu ücra köye gelebilmiş, ressamın sığınağını nasıl sorup soruşturup öğrenmiş, sonra da eliyle koymuş gibi bulmuştu. Özel muhabir için hiç de olağanüstü sayılmayacak bir şeydi bu çocuk oyuncağı. Kusura bakmayın küçük hanım dedi. Soracağım densiz bir şey gibi görünür belki ama gerçekten de başka türlü soramam. Messi diye bir kız var mı burada? Geniş bir bahçe, şapkasının içinden körpecik bir ses karşılık verdi. Messi mi? Benim. Tarpınhar, atı koyu bir ak toz bulutu kaldıraraktan yeri eşelerken, öyleyse ben de kendimi tanıtayım dedi. Benim adım Tarpınhar. Dick Helder en yakın arkadaşımdır. Şunu söylemek zorundayım ki kör oldu. Messi iyice anlayamadan kör oldu diye haykırdı. Olamaz, kör olamaz o. Ne yazık ki yakında 2 ay olacak. Gözleri hiç görmüyor. Messi yüzünü yukarı doğru dikti. Rengi inciyi andırıyordu. Aa, yo, yo, hayır, inanmam. Tarpınhal gelip kendiniz görmek ister misiniz dedi. Şimdi mi? Hemen şimdi mi? Yo, Paris treni ancak akşam 8'de. Bol bol vaktiniz var. Hazırlanabilirsiniz. Kendisi mi yolladı sizi? Elbette ki o yollamadı. Böyle bir şey aklından bile geçmez. Bütün gün atölyesinde oturuyor, elinde birkaç mektup var, boyuna onları evirip çeviriyor. Okuyamıyor bunları, çünkü gözü görmüyor. Geniş şapkanın altından hıçkırık gibi boğuk bir ses geldi. Messi başı önünde evine doğru gitmeye koyuldu. İzlenimci ressam kız divana uzanmış, sızlanıp duruyordu. Başı ağrıyormuş. Messi bir sandalyenin arkalığına dayanarak "Dick kör olmuş" dedi. Sesi titriyordu. "Dick'im kör olmuş." "Ne?" Kızıl saçlar divandan fırlamıştı. "Dışarıda bir adam var. İngiltere'den şimdi gelmiş bana bunu haber vermeye. Dick bana 2 aydır işte bunun için mektup yazamıyormuş demek. Gideceksin değil mi onu görmeye?" "Bilmem, bir düşüneyim." "Düşünecekmiş. Hemen dönmelisin Londra'ya. Onu görmelisin, gözlerinden öpmelisin. Öpmelisin, öpmelisin. O gözler aydınlığa açılıncaya kadar. Sen gitmezsen ben giderim. Eyvah, neler söylüyorum. Sen ne Hızır aptal şeysin. Hemen yola çıkacaksın, anladın mı?" Tarpınhar'ın güneşte ensesi pişmişti. Gene de Messi başı açık, ışığa karşı evinin kapısında görününce dudaklarında pek tatlı bir gülümseme belirdi. Kız gözlerini önüne eğerek "geliyorum" dedi. "Öyleyse bu akşam saat 7'de Vitrigar'ında bulunun." Tarpınhar sözünün dinlenilmesine alışık bir adamın sesiyle söylemişti bunu. Messi buna karşılık bir şey söylemedi. İçinde belli belirsiz bir rahatlık duyuyor, bu adamla arasında hiçbir güçlük çıkmayacağını düşünüyordu. Adamın hiçbir şeyden yılmayan bir görünüşü vardı. Çetin bir atı da tek elle çekip çeviriyordu. Messi arkadaşının yanına geldi. Kızcağız hüngür hüngür ağlıyordu. Öğleden sonraki ağır saatler ağlaşma, öpüşme, çok az öpüşme, nane likörü, bavul hazırlama, Kami ile de kısa bir görüşme arasında geçti. Bütün tasarılar ertelendi. Şimdiki halde tek yapılacak iş gidip Dick'i görmekti. Zavallı Dick atölyesinde tek başına oturuyor, ondan gelen son mektupları göremeden elleyip duruyormuş. İşte sokakta yanına gelen o acayip adam, arkadaşı, şimdi Messi'yi onun yanına götürecekti. "Peki sen ne yapacaksın?" diye sordu arkadaşına. "Aa, ben burada kalırım. Kim bilir, belki de senin kara sevdanı tamamlarım. Mektup yaz bana." O gece Vitri'de tuhaf bir söylentidir dolaştı. Yabancı bir genç, biraz da deli gibi biri, belki de güneş çarpmış, yakın bir yerden bir at kiralamış, oralarda biraz kalmış, sonra şu babalık Kami'nin yanında çalışmaya gelen o terelelli İngiliz kızlarından birini kaçırmış. Kala ise gelinceye kadar Tarpınar Messi ile pek az konuştu. Yalnız onunla yakından ilgilendi. Her işine koştu, ona tek başına bir kompartıman buldu. Oraya yerleştirip kendi ayrıldı. Bütün bu işi kolaylıkla başarmış olduğu için seviniyordu. Kendi kendine şimdi yapılacak en akıllıca iş onu düşünceleriyle baş başa bırakmaktır diyordu. Dick sayıklarken ağzından kaçan sözlere bakılırsa bu kız onu sustalı maymuna çevirmiş. Şimdi kendisinin söyleneni yapmak zorunda kalmasını yadırgayacaktır. Messi bu konuda hiç düşünmedi. Kompartımanda tek başına gözlerini yumuyor, körlerin ne duyduğunu öğrenmeye çalışıyordu. İngiltere'ye böyle ansızın dönmesi kendi isteğiyle değil, biraz birinin buyruğuyla olmuştu. Öyleyken gene de tuhaf şey hiç yadırgamıyordu. Ne olursa olsun bu yolculukta eşya ile falan uğraşmak zahmetinden kurtulmuştu. Yanında da hiçbir işe yaramayan o kızıl saçlı arkadaş da yoktu. Gene de üzerine bir özgünlük çöktüğünü belli belirsiz sezer gibi oluyordu. Nasıl yapacaktı bu işi? O Messi kabahatli olduğunu nasıl kabul edecekti? Gözünde kendini temize çıkarmak işine girişmişti. Bunu tam başarmak üzereydi de. Tarpenhaft çıka geldi, onu güvertede buldu. Dikin başına bu felaketin nasıl geldiğini anlatmaya başladı. Bir iki ayrıntıyı atladı. Sayıklarken ağzından kaçırdıkları üzerinde durdu. Sonra birdenbire sustu. Ondan sonrakilerin hepsi gözünde önemsizmiş gibi. Sigara içmek üzere uzaklaştı. Messi tek başına kaldı. Tarpenhaft'a kızıyor, kendine sinirleniyordu. Tarpenhaft onu Dover'den Londra'ya neredeyse kahvaltı edecek vakit bile bırakmadan götürdü. Messi de saygısızlığa, kızma yeteneği birazcık olsun kalmış olsaydı, taşlıkta karanlık bir merdivenin alt başında kısaca verilen kesin buyruğa karşı çıkardı. Tarpenhaft en üst kattaki bir odadan bilgi almaya gitmişti. Yalnız Messi geçirdiği sıkıntı arasında kendisini katı yürekli bir kız çocuk gibi gördüklerini sezinlemekten geri kalmadı, soluk yanaklarını bir kızıllık bürüdü. Bütün bu olup bitenlerde kabahat dikindi, ne aptallık etmiş de kör olmuştu. Tarpenhaft onu aldı, bir kapının önüne götürdü, kapıyı açtı. Messi karşısında Dick'i gördü, çenesini eline dayamış, pencerenin önünde oturuyordu. Kucağında 3 mektup vardı, arada bir elliyordu. Messi'yi buyruklarla yönetmiş olan o uzun boylu genç adam yok olmuş, kapı kızın arkasından kapanmıştı. Dick gürültüyü işitince mektupları cebine sokuverdi. ''Merhaba Torp, sen misin? Çok yalnız kaldım.'' Sesine körlerde görülen o alçak perdeden acayip tınlayış gelmişti. Messi odanın bir köşesine büzüldü, elini göğsüne bastırarak yüreğinin alçak atışlarını duymaya çalışıyordu. Dick dosdoğru onun yüzüne bakıyordu. Messi ilk kez anladı bakıp da görememek diye bir şey olabileceğini. Trende gelirken körlüğün nasıl bir şey olduğunu anlayabilmek için gözlerini kapamak, sonra isteyince açmak ancak bir çocuk oyunuydu. Bu adamın gözleri fal taşı gibi açıktı ama görmüyordu. ''Sen misin Torp? Geleceğini söylemişlerdi bana.'' Sessizliğin uzaması Dick'i şaşırtıyor, sıkıyordu, sinirlendiriyordu bile. Titrek, cılız bir ses karşılık verdi. ''Hayır, ben geldim.'' Messi dudaklarını güçlükle kıpırdatarak konuşabilmişti. Dick kımıldamadan alçak sesle ''Hayda'' dedi. Bir bu eksikti. Karanlığa alışmaya başlıyordum ama boşluktan sesler işitmeye gelemem. Böyle kendi kendine konuştuğuna bakılırsa kör olduğu gibi çıldırmış mıydı da? Messi'nin yüreği daha da hızlı hızlı attı, soluğu tıkanırken hafif bir ses çıktı. Dick ayağa kalktı, el yordamıyla odanın öbür ucuna doğru yürümeye başladı. Geçerken eli masaları, sandalyeleri tanıyordu. Derken ayağı halının bir katına takıldı, dizlerinin üzerine düştü. Çarptığı şeyin ne olduğunu parmaklarıyla yoklamaya başladı. Messi eski günlerin Dick'ini hatırladı. Sanki dünya onunmuş, bununla övünüyormuş gibi bir yürüyüşü vardı.